Ayrım 23.
Melli dil kadın malumunuzdur pek hastadır Haşmetliğim ve devletli hünkârımızı bir defacık olsun görmek niyaz eder. Bilirim hastalığı kapmanıza mani olmak gerektir ama tedbiri elden bırakmadan ziyaret edebilirsiniz biçareyi. Naçizane fikrimi böylece beyan ederim. Emetullah Sultan Ahmet üzerindeki etkisinin iyice farkında olmasına rağmen pek ender kullanırdı hatırını. Şimdi ise neredeyse zorluyordu padişahı, genç ortağının son arzusunu yerine getirmek üzere. Aslında Ahmet Han da bir bahane arıyordu Beyli Dili tam olarak çözemediği bu farklı kadını ziyaret etmek için. İstese kural tanımadan giderdi daha önce ama ayakları geri geri gitmişti hep. Haremde sıkça görülen bu hastalığa yakalananların nasıl enkaz haline geldiklerini biliyordu. Güzeller güzeli Meyli Dil'ini öyle görmekten çekinmişti. Kadının zavallı küçük mektuplarını cevaplamaktan da kaçınmıştı. Korkaklık sözcüğünü ise ağzına almadığı gibi aklından bile geçirmemeyi başarmıştı. Bir erkeğe hem de bir hükümdara yakışmazdı bu. Şimdi kaçacak yolu kalmamıştı kendinden. Yaşamındaki esas eşinin Emetullah'ın yüzüne bakmadan başını salladı. Yerinden kalktı, ona ardından gelmesini işaret etti. Padişahı gören hastalar kalfası ne yapacağını şaşırdı. Veli nimetlerinin böyle bulaşıcı bir hastalık taşıyanı ziyaret etmesi olacak şey değildi. Ama burada ona söz düşmüyordu. Emetullah'ın sert bakışları altında geri geri giderken bu olayı haremdeki sırdaşlarına nasıl hikaye edeceğini kurmaya başlamıştı bile. Tek düze yaşantıda bir küçük renk. Meyli Dil önce erkeğe, sonra uzun uzun baş kadına baktı minnetle. Emetullah gözleri yaşlarla ağırlaşmış, sessizce çıktığında Ahmet Han yakın zamana kadar ihtirasla kavradığı eli yavaşça, incitmemeye çalışarak bir süre avucunda tuttu. Ağlamayı da yakıştıramadı kendine. Veda etmeye alışkın değildi. Böylesine bir acıya, hatta sıkıntıya da. Zayıf bileğinden kopacakmış gibi görünen saydamlaşmış elin saydamlaşmış parmaklarının ucunu hafifçe öptü, odadan çıktı. Ahmet Han bir daha dönmemek üzere gidince Meyli Dil tekrar Marie Genevieve Margaret oldu son kez. Haremin içindeki hastanede kendine ayrılan, duvarları nakışlı küçük odada birden geçmişine döndü. Yavaştan kapanan gözlerinde ilk genç kızlık balosu canlanmıştı. Paris'in ünlü kuyumcusu Strass'ın renklendirdiği yarı değerli taşlardan oluşan zarif gerdanlığı boynunda seçtiği yeni yaşamındaki gerçek yakutlar, zümrütler değil. Yüksek tavandan sarkan avizelerdeki binlerce mumun ışığı, bu ışıkta birbirine karışan parıltılar, mücevherlerin, gümüş sofra takımlarının ve duvardaki yaldızlı çerçevelerin şatafatı, dans eden vücutlarla uçuşan taftalarla dantellerin hışırtısı ve en önde de kendisine, yalnızca kendisine aşık birisi, başka kadınları olmayan. Sonra Versailles Sarayı'nda bir opera korosu, çok tanıdık bir müzik. Galiba Jean-Baptiste Lully'nin Kralları Mest Eden Nameleri, yoksa Handel'in Agrippina'sı mıydı sahnelenen? Ne kadar da yakın ve kendisi ne kadar da uzakta. Ciğerleri haremin rutubetine tahammül edemedi. Yüreği ise haremin kalabalık yalnızlığına dedi. Emetullah Sultan, kızı Fatma Sultan'a. Gözde Meyli Dil, Osmanlı hükümdarına zevk ve sevinç vermiş ama kendini hatırlatacak, izlerini yaşatacak bir çocuk verememişti. Padişahın olağan dışı buyruğuyla, Devni'nin özene bezene yaptığı portresiyle belki de uzun yıllar sonra onun sanatıyla ilgilenen biri tarafından bulunmak üzere gizlendi. Van Nur ile İstanbul. Bu kentin ressamı. Jean-Baptiste Van Nur için İstanbul yaşam kaynağı demekti. Gençliğin hem ürkek hem cesur arayışları içindeki bir ressamken geldiği bu kent ona kucak açmıştı. O da bu kaçınılmaz aşkın kollarına atmıştı kendini. Alın yazısının onu sürüklemiş olduğu duygusu rahatsız etmedi hiç. Aksine buradaki kalışını uzatacak her bahaneyi değerlendirdi. Birlikte geldiği Fransız elçisiyle olduğu kadar yerli halkla da iyi ilişkileri, birbirini izleyen siparişler kendisine büyülü kentin karmaşasına severek bırakmasını sağladı. Osmanlı'nın kaymak tabakası da artık Vanur'u kendi emsalsiz ülkelerinin calibi nazar, kıyafet ve manzaralarıyla şayanı tersim kişilerini resmetmekte aynı başarıyı gösteren meşhur ressam olarak tanıyor ve ona saygı gösteriyordu. Yıllar geçtikçe artık burada değil, buranın dışında herhangi bir başka yerde yabancı olacağını anladı ve burayı sanki eskiden beri hep burada yaşamışçasına, kısa sürecek birkaç ayrılık dışında bir daha terk etmedi. Bir daha boğaz içinde kaynaşan cemiyeti pür zarafet muhitinden uzak kalamadı. Valenciennes'de doğmuştu ressam. Flandre bölgesinin Belçika sınırındaki Fransız kesiminde. 1699 yılında İstanbul'a Fransız elçisi olarak atanan Charles de Feriol, 28 yaşındaki Vanur'u da getirmişti kafilesinde. Bu egzotik, esrarlı, renkli, ürkütücü, zengin ülkeyi ve insanlarını resimlerin sonsuzluğuna geçirsin diye. Feriol'ün sanatçıya ısmarladığı kıyafet albümü daha sonra Paris'te basılarak büyük sükse yaratmıştı. Hatta kral 15. Louis tarafından Vanur'a kralın doğudaki sürekli ressamı unvanının verilmesi bile söz konusuydu. Genç Vanur kendinden istenenin fazlasıyla vermiş, ulu padişah ile gösterişli giysiler içerisindeki saray görevlilerinden her rütbeden askerlere, mahcup ve çekici kadınlardan binbir çeşit esnafa, hatta sivil dilencilere kadar Osmanlı'yı oluşturan her tip insan ressamın gözlemlerinden geçmiş, desen albümünde yeniden can bulmuş ve tablolara ustaca yerleştirilmişlerdi. Böylece Comte de Feriol, padişahın huzuruna çıkarken uyulması gerekli en önemli kuralı kılıcını bırakmayı reddetmesi yüzünden büyük efendiyle asla görüşemeyen bu çılgın elçi, hazırlattığı muazzam albümle tekrar kralın gözüne girmiş olmalıydı. Ressamın baş müşterileri, İstanbul'dan bir parçayı beraberlerinde götürmek isteyen Avrupalı elçiler ve onların adamlarıydı. Vanur, bazı elçilik heyetleriyle birlikte saraya girme fırsatını da bulmuştu. Sultanın kabul törenini tuvalinde canlandırmak üzere. Bu ayrıcalığı elde ettiğine, saray görevlileri eşliğinde Ulu Efendi'nin huzuruna kabul edilmiş olduğuna hala inanamıyordu. Topkapı Sarayı'nın içinde, neredeyse kalbinde bulunan, şaşkınlık verici bezemeleriyle bir masal evi görünümündeki o harikulade arz odasına girince, heyecan içinde önce çevresini kırmızının ve altının çılgınca bir birleşimi olarak algılamıştı. Teşrifata uygun olmayan bir hareket yapma korkusunu yenmesi için bir süre geçmesi gerekmişti. Tavanından mücevherli incili askılar sarkan geniş tahtta oturan koyu sakallı adam, kendisinin varlığının farkında bile olmamıştı. Oysa ressam çok meraklı görünmemeye çabalayarak, kaçamak bakışlarla her şeyi belleğine nakşediyordu. Osmanlı mülkünün sahibi, şanına yaraşır bir ihtişam sergiliyordu doğrusu. Altın tellerle ipeğin nefis karışımından dokunarak kürkle astarlanan giysisinin iki yakası zümrütlü altın şeritlerle tutturulmuştu. Her ikisinin de serçe parmaklarına birer yakut ve zümrüt taktığı ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. Sanki törenin uzamasından duyduğu sabırsızlığı bastırmak istercesine. Vanur padişahın kocaman tahtın gerisindeki kocaman sırmalı yastıklara hiç yaslanıp yaslanmadığını merak etti. Hükümdarın ayaklarını dayadığı basamak da tahtın kendisi gibi baştan başa değerli taşlarla bezeliydi. Başındaki sarığa tutturulmuş sorguç, ancak o inanılmaz çabalara mal olan eşsiz taşın, elmasın o benzersiz ışıklarını saçıyor, ucundaki uzun balıkçıl tüyleri, doğuya özgü bu baş takısının çekiciliğini artırıyordu. Padişahın yanına, minderin üzerine yerleştirilmiş olan iki sarığa da benzer parlaklıkta sorguçlar takılmıştı. Ressam, yıllardır Osmanlı yaşantısının içerisinde olduğu halde yadırgamıştı bunu. Koskoca hükümdarın elçiyi kabul ederken yanına işlevlerinin yalnızca bir güç ve varlık gösterisi olduğu besbelli olan iki kavuk ve yine taşlarla bezeli büyük bir yazı kutusu konmasına ses çıkarmamasını. Sonra Fransızların çocuk kralı 15. Louis'nin birkaç yıl önce Osmanlı elçisi 28 Çelebi Mehmet Efendi'yi kabul töreninde yapılan maskaralıkları hatırladı. Kralın eğitmeni olan Mareşal, o zamanlar henüz 11 yaşındaki kralın ne kadar sağlıklı ve güzel olduğunu kanıtlamak için Osmanlı elçisinden onun sapsarı saç buklelerini çekiştirmesini istemişti. Bu güzel saçların yapay olmadığını, sağlıklı olduğunu anlasın diye. Sonra da küçük Louis'i salonun ortasına kadar hızla koşturmuştu, bacaklarının gücünü görsün diye. Banmur kendi padişahına yalnızca eteğinin ucunu öpecek kadar yakınlaşabilen Çelebi'nin bu tutumu nasıl yadırgamış olduğunu ve yine de tüm nezaketiyle "Maşallah, barekallah" deyişini gözünde canlandırdı. Ressam dostu Mehmet Çelebi'nin Levni ile kendisine Fransa'da yaşadığı gariplikleri tüm canlılığıyla aktarışını düşününce her defasında gülümsemekten alamıyordu kendini. Sultan Ahmet'inki Fransız kralınınkinden daha soylu, daha rafine bir gösterişti. Atölyesine gider gitmez yapmaya başladığı tablosunda büyük efendi, çevresindeki diğer tüm insanlardan farklılığını, üstünlüğünü vurgularcasına umursamaz tavrıyla ağırbaşlı, ciddi, sakin oturuyordu. Saray töreleri gereğince ağır kaftanlar giydirilerek ve silahları alınarak huzura kabul edilen elçi ve buyruğundakilere çok sayıda görevli eşlik ediyordu. Sultana herhangi bir zarar verilmesi olasılığını yok etmek üzere. Heyetin en önündeki en süslü kaftanla onurlandırılmış olan elçi bile Sultan Ahmet'e adımlarca uzaklıkta durmak zorundaydı. Kralın yolladığı mektubu dışişlerine bakan Reisülküttab'a vermiş, o da hükümdarın önünde eğilerek Vezir-i Azam İbrahim Paşa'ya teslim ediyordu kral emanetini. Padişah ise tüm haşmetiyle sessizce izliyordu. Oradaki törensel atmosferi tüm canlılığıyla yansıtan bir resim olmuştu bu. İstanbul güzellikleri ve çelişkileriyle gelip uzanmıştı Vanmur'un tüm resimlerine. Sonunda bu yerin bir parçası olmuştu o. Pera'daki atölyesi kentin aydınlarının buluşma yeriydi. Padişahın nakkaşı ve sohbet arkadaşı Levni Abdülcelil Çelebi yakın dostlarından biriydi ve 28 Çelebi Mehmet Efendi ile genç oğlu Said Efendi de bununla övünürdü ressam. Yalnızca Osmanlı Sultanı'nın saray ve bahçelerinin değil, Fransız kralını temsil eden Pera'daki sarayında güneş gibi parladığı en şatafatlı dönemlerden biriydi yaşadıkları. Vanmur tüm bu eğlence meclislerinin değişen diplomatları arasında meclisin değişmez bekçisiydi sanki. Bu yüzden atölyede Fransız elçilerinin ve memurlarının sık sık boy göstermesini kimse yadırgamıyordu. Aslında görüştüklerinin bilinmesini istemeyen diplomatlar için de ideal bir buluşma yeriydi bu atölye. Tam 5 Fransız elçisi eskitti Konstantiniyye'de ressam. Kimi pek zeki, kimi pek kibirli, kimi pek gösterişli. Hepsi geldi geçti saraylarla bahçelerden. O en has İstanbullu gibi burayı ömrünün sonuna kadar terk etmedi. Bu topraklara gömülmek istiyordu. Levni ile Ahmet, padişahtan öykülerin sonu. Sultan Ahmet öykü dinlemekten çok anlatmayı severdi. Ama karşısındakinin anlatacaklarına değer biri olması koşuluyla. Saltanatı sırasında öyle çok da kolay olmuştu ki anlatacak. Hepsi de insanların hırslarına ya da öfkelerine nasıl kurban olduklarının öyküsüydü aslında. Levni bu defa sofa köşküne çağrılmıştı. Evinden çabucak saraya yürüyecek, oradan sarayın geniş avlularını geçerek iç oğlanlarının eşliğinde padişahın huzuruna kabul edilecekti. Hava yağmurluydu. Böyle havalarda Ahmet Han karamsarlaşıyor, öyküler de ona ayak uyduruyordu. Nakkaş üzerine balmumu sürülerek suya dayanıklı hale getirilmiş geniş yakalı bol yağmurluğuna sarındı. Bu kalın muşambalardı herkesi İstanbul'un neminden koruyan. Sarayı amirenin ikinci avlusundaki ağaçlı yoldan yürürken sağ tarafındaki mutfakların kocaman bacalarına baktı. Hepsinden dumanlar tütüyordu. Kim bilir saray aşçıları bugün neler hazırlamaktaydı alemin efendisi için ve onun rahatını, güvenliğini sağlayan onca insan için. Yemeği hazırlamakta, yemek de her zaman çok çekici olmuştu Levni için. Bu yüzden arada sırada izin alarak mutfaklara uğrardı. Orada ahbaplıklar da kurmuştu ama şimdi hünkâr kendisini bekliyordu. Bir an önce gitmeliydi. Ahmet Han divanhanenin kapısında ellerini kavuşturup ondan gelecek bir işaret bekleyen müsahibine gülümsedi. Tereddüde lüzum yoktur benim kıymetli müsahibim. Tez yanıma gelesin. Sofa köşkü sarayın boğaz içine bakan yönünde, duvardaki nakışlarının çiçekli motifleriyle divanhanesini çepeçevre kuşatan enli sedirlerinin kırmızı kadife minderleri ve sim işlemeli yastıklarıyla gönül açan bir mekandı. Yüksek tavanın ortasından sarkan, muhteşem askının ucunda sallanan zümrütleriyle yakutları sanki ışığı kendilerine çekerek sonra dört bir yana dağıtırdı, renklendirilmiş olarak. Ama şimdi dağıtacak ışık yoktu. Önünde uzanan boğaz manzarasını çerçeveleyen serpme çiçekli ipek perdeler de tamamen yanlara çekilmiş olmasına rağmen içerisi yarı karanlıktı. Padişahın da kendi saltanatının karanlıklarını hatırlayıp bunları bir dostla paylaşmak istediği anlaşılıyordu. Kendisine zarar vermeyeceğinden emin olduğu dost ise Levni'den başkası değildi. "Bilirim, tarih okumaktan sen de benim kadar haz edersin şair. Ama onu bizzat yaşamıştan dinlemek bir başkadır, değil mi?" Padişah kendini bir şekilde kabahatle bulup da Levni'nin gözünde mazur göstermek istediğinde hep onun şairliğini vurguluyordu. Sanki ikisinin ortak yanları aralarındaki anlayışı daha da artıracaktı. Bir yandan da şairlerin hoşgörüsüne sığınıyordu. Kimse ondan yaptığı herhangi bir hatayı açıklamasını isteyemese de. Sultanahmet sorusuna da cevap beklemiyordu aslında. Levni de olumlu bir cevabın yerine alacak bir şeyler mırıldandı usulca. "Sana daha evvel kayıkçı Serezli Kel İbrahim'den bahsetmiştim, hatırlayacaksın. Şimdi de onun hikayesinin tamamını nakletmek isterim Levni'm." Levni çok sonra bir gün bu sohbetlerini hatırladığında Sultanahmet'in bunları başka bir şeyleri ima etmek için mi anlattığını düşünüp duracak, bir sonuca da varamayacaktı. Bu kayıkçı Serezli İbrahim, mühim vazifesini mükemmelen yerine getirince mükafat olarak ona kalyon kaptanlığı verdim. Birkaç zaman sonra da kaptanı deryalık. Pehlivanzade diye maruftu. Deli İbrahim Hoca da derlerdi ona. O mevkiye gelene kadar Akdeniz'de 15 kalyon zapt etmiş, 1000 esir getirmişti tersaneye. Gözü kara adamdı vesselam. Padişah yine serüven anlatan kişiliğine bürünmüştü. Pek çok da düşman edinmişti kendine elbette. Dersaadet'te oturan ecnebi balyoslar türlü tuzak kurdular da kurtulmayı bildi hep. O sıralar Vizir-i Azam olan Süleyman Paşa'nın pek safça bir kişi olduğu ortaya çıkmış idi. Ben de bu İbrahim'e vermeyi uygun buldum bu vazifeyi. Sultanahmet kendini haklı çıkarmaya çalışır gibiydi. Halbuki konuyu kendi açmıştı. Zaten kimsenin onu sorgulaması söz konusu değildi. Yaptığı, Levni'ye bu hem güvendiği hem de kendini anlayacağından emin olduğu kişiye açılarak kendini dinletmekti. Sonradan bana sıkılarak anlattıklarına göre benim huzuruma çıkarılmadan evvel Hasoda köşkünün bir odasında hazırlamışlar onu. Kel başından kokmuş sarığı çıkartılınca sarığın bezi çatırdayıp dökülmüş pislikten. Odayı saran kokuyu izale etmek üzere avuç avuç amber yakılmış. Açıkça doğru seçim olmadığı baştan belliydi diyemiyordu padişah. Ama sorumluluğu da başkasına atmayacak kadar dürüstçe aktarıyordu olanları. Kel Deli İbrahim Hoca hemen mevkiinin adamı olmadığını ortaya koydu maalesef. Yaranmak arzusunda olanlara "Ben bekarım, havalar soğuktur, dadıcıklardan pek haz ederim" gibisinden münasebetsiz laflar etmesiyle tenha haremi 3 günde menfaatperestler tarafından hediye edilen cariyelerle dolduruvermiş. Onlarla gününü gün etmeye vermiş kendini. Sultan kullarının şehvet düşkünlüğünü hoş görmek niyetinde değildi. Ne de olsa onlar hizmet için seçilmişlerdi, sefa için değil. Esasında bir cesur Adem idi. Taban pekliği ile mühim vazifeler görmesi lazım gelir idi. Ama bizimki bahane ile yeniçerilerle pek sıkı fıkı oldu. Etrafa da korku saldı. Huzura çağırdığımda da yeniçeriyi kendime uydurdum. Aile yek dil ve yek cihet oldum demek gafletinde bulundu akılsız. Böylesi veli nimetine suikast eder diye vurdurdum kellesini. Tam 22 gün olmuş idi sadrazamlığının müddeti. Pencereye bitişik sedirde oturan hünkârın yalnızca süleyeti seçiliyordu. Geniş omuzlarının üzerindeki uzun yüzü ters ışıkta sarığının kocamanlığıyla birleşince ortaya çıkan garip oransızlığın bile hükmedenlere özgü o benzersiz duruşu bozamadığı kıpırtısız bir silüet. Artık sadrazam kellesi görmek istemem. Asla kendi seçtiğim, ellerimle sadaret mührünü teslim ettiğim kıymetli bir paşanın kanlı yüzündeki sonsuza dikili gözleriyle karşılaşmak istemem. Padişah bir kabusu kovmak istercesine elini şiddetle salladı. Parmaklarındaki yüzüklerin yakutları karanlığın içinde bir an kan damlaları gibi ışıldadı. Damadım İbrahim Paşa'yı seçtim. Pek çok acı tecrübenin nihayetinde. Bu mutedil, sulhsever kişiyi seçtim. Daimi huzur temenni ederek. Hataları olsa da meziyetinin daha bolca olduğuna hükmederek. Ve onu önceki sadrazamlarıma layık görmediğim şekilde şereflendirdim. Kendi kullandığım zümrüt mührü ona mührü Hümayun olarak vererek. Sonra Levni'yi sarsacak kadar yürekten ekledi. O benim son sadrazamım olacaktır. Serezlikel İbrahim'le sadece isimleri benzeye, kaderleri hiç benzemeye inşallah.